Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 14.
Nihayet Meryem geldi. Halime onun elbisesini çıkarttığını ve sandaletlerini çözdüğünü işitti. Sonra da hafif adımların o an kalbi duracakmış gibi olmuştu. Kendisine doğru yaklaştığını hissetti. Meryem'in kendisini seyrettiğinin farkındaydı. Fakat gözlerini açmaya cesaret edemiyordu. O anda ne harika bir şey, sıcak dudaklar alnına bir öpücük kondurdular. Vücudundan bir titreme geçti ve aniden derin bir uykuya daldı. Bu olayı takip eden günlerde Halime kendisini son derece iyi hissetmeye başlamıştı. Vicdanı artık eskisi kadar rahatsız değildi. Suçu meydana çıkıp cezalandırıldığından beri üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi rahatlamıştı. Artık eskisi gibi mutlu olabilirdi. Elbette ki arkadaşlarından hala biraz utanıyordu. Kızlar da Halime ile dalga geçmek için fırsat kolluyorlar ve şakadan onu baştan çıkarmak istermiş gibi davranıyorlardı. Halime de küçük yumruklarını sıkarak onları tehdit ediyor ve karanlık bakışlar fırlatıyordu. Buna rağmen burnu eskiye göre daha da havalardaydı. Çünkü küçük bir günahkar olsa da tekrar her şeyin merkezinde bulunmak son derece hoşuna gidiyordu. Sara'dan ise köşe bucak kaçıyordu. Onunla karşılaşmak düşüncesi bile hasta olmasına yetip artıyordu. Sara'nın gözlerinin ağlamaktan kıpkırmızı olduklarının farkındaydı. Yemek vaktinde acı ve sitem dolu bakışları üzerinde hissediyordu devamlı. Nihayet günün birinde onunla konuşabilecek cesareti buldu kendisinde. ''Seni ele vermek istememiştim. Sara, bunu sen biliyorsun. O korkunç kelimeler ben istemeden çıktılar ağzımdan.'' Sara'nın yanaklarından aşağı yaşlar süzülüyordu. Titreyen dudaklarıyla bir şeyler söylemek istedi ama bunu başaramadı. Elleriyle yüzünü örttü ve koşarak oradan uzaklaştı. Doğrusunu söylemek gerekirse Halime'nin üzüntüsü büyük mutluluğunun yanında son derece küçük ve önemsiz kalıyordu. Meryem'in odasında yatıyordu artık. Kendisini tamamen onun hizmetine adamıştı. Onu rahatsız eden tek şey Cada ve Safiye'nin kendisinin yüzünden Meryem'in yanından uzaklaşmış olmalarıydı. Cada ve Safiye birbirlerine iki yumurta gibi benzeyen ikiz kardeştiler. Son derece yumuşak huylu ve tatlı dilli ve iyi kalpli harika kızlardı. Birbirlerine her bakımdan çok benzedikleri için Halime onlarla karşılaştığı zaman hangisinin Cada, hangisinin Safiye olduklarını bir türlü çıkaramıyordu. Bu durum kızların çok hoşuna gidiyor, kendilerine yapılmasını izin verdikleri tek şaka buydu ve katılana kadar kahkahalarla gülüyorlardı. Meryem'in odasından çıkmak zorunda kaldıklarında gözle görülür derecede üzülmüşlerdi. Fakat aradan birkaç gün geçmeden Zeynep ile birbirlerine bağlandılar. Ayrılmaz bir üçlü olmuşlardı artık. Halime, Zeynep ve Sara. Halime, Zeynep ve Sara ile aynı odada kaldığı zamanlar gecenin gelmesinden korkuyordu. Şimdi ise gece olmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Daha ikinci akşam Meryem ona şunları söylemişti. ''Bana bir şey sorma ve bir şey anlatma. Ben sizleri kontrol etmekle görevliyim. Bundan fazlasını bilmene gerek yok.'' Bu esrarlı sözcükler Halime'nin kafasından binbir türlü düşüncenin doğmasına neden oldular. Ama o an için sessiz kalıp beklemeyi daha akıllıca buldu. Meryem bütün kızlar yattıktan sonra odaya geliyordu. Halime onun kullanacağı her şeyi özenle yerine yerleştiriyor, yatağa girerek uyurmuş gibi yapıyordu. Fakat kapalı gözlerinin ardından Meryem'in odaya girişini, elbiselerini çıkarışını ve mumu söndürüşünü görüyordu. Sonra da kendisine doğru yürüdüğünü işitiyor ve alnına değen sıcacık dudaklarını hissediyordu. Bir gece uyurken aniden çok garip bir his ile uyanıverdi. Korkuyla Meryem'e seslenmek istedi ama yatağına doğru bakınca boş olduğunun farkına vardı. Gizli bir korku salıverdi içini. Nereye gitmişti acaba? Önce kızlardan birinde olduğunu düşündü. Fakat hayır, Seydona'nın yanına gitmiş olmalıydı. İçinde bir his ona yanılmadığını söylüyordu. Seydona'nın yanında, ruhunda sır dolu uçurumlar açılıyordu. Kendisini aniden son derece zavallı hissetti. Yatağında büzülerek kulaklarını kabarttı. Fakat Meryem bir türlü gelmiyordu. Tamamen uyanmıştı artık. Bir yandan yoğun bir korku ile sarsılırken, diğer yandan da içini derin bir merak duygusu sarmıştı. Merak ettiği tüm sırların kendisine açıklanmak üzere olduğunu hissediyordu garip bir şekilde. Sabah oluyordu, yıldızlar soluklaşmaya başlamışlardı ve kuşların cıvıltıları pencereden içeri süzülüyordu. Birden kapıyı örten perde yavaşça yana çekildi. Meryem üzerinde samur bir palto olduğu halde bir hayalet gibi süzülüverdi içeriye. Halime'nin olduğu tarafa doğru kuşkulu bir bakış fırlatarak paltosunun önünü açtı. Üzerinde sadece ince bir gömlek vardı. Sandallarını çıkardıktan sonra hiç gürültü etmeden yorganın altına giriverdi. Halime ancak kalkma vaktinin geldiğini belirten gong sesinden sonra uykuya dalabildi. Çok kısa süren derin, dinlendirici bir uykuya dalmıştı. Uyandığı zaman Meryem'in her zamanki gibi başucunda durduğunu ve kendisine gülümsediğini gördü. ''Ne çok uyudun bu defa?'' diye şakalaştı onunla. ''Yoksa kötü bir rüya mı gördün?'' Ve Halime gerçekten de yaşadıklarının bir rüya olup olmadığını anlayamadı. Yorgunluktan beti benzi atmış bir şekilde yataktan kalktı ve gün boyunca kendisinin suratına bakmaya cesaret edemedi. O geceden sonra Meryem Halime'ye daha fazla güvenmeye başladı. Boş vakitlerinde ona okuma yazma öğretiyordu. İkisinin de hoşuna gidiyordu bu. Halime tüm gücüyle hocasının gözüne girmeye çalışıyordu. Bu sayede kısa zamanda büyük ilerlemeler gösterdi. Meryem de ona bol bol övgüler yağdırmayı ihmal etmiyordu. Ona daha yakın olmak için gençliğinin anılarını bile anlatıyordu. Çocukken Halep'te babasının yanındaki yaşamından, Hristiyanlarla Yahudiler arasındaki savaşlardan, açık denizlerden ve uzaklardan gelen gemilerden bahsediyordu. Böylece birbirlerine iki kardeş kadar yakınlaştılar. Bir akşam Meryem odaya girdi ve soyunurken ağzından şu kelimeler çıktı. ''Uyuyormuş gibi davranmayı bırak da yanıma gel.'' Tarif edilmez bir heyecanla Meryem ona dokunacaktı, yatağına süzülüverdi. Heyecanını belli etmemek için bir köşeye kıvrılıverdi ama Meryem onu kendisine doğru çekti. Bunun üzerine Halime de arkadaşına sarılmaya cesaret edebildi. ''Sana hayatımın en kötü dönemlerini anlatmak istiyorum.'' diye söze başladı Meryem. ''Babamın Halep'te tüccar olduğunu biliyorsun. Çok zengin bir adamdı. Kumaş dolu gemileri uzak batıya gitmek için okyanuslara açılıyordu. Ben de henüz küçük bir çocukken canımın çektiği her şeye sahip olabiliyordum. Değerli ipek elbiseler giyiyor, altın ve mücevherlerle süsleniyordum. Emrimde tam 3 tane hizmetkar vardı. Emretmeye alışkındım ve dünyanın bana itaat etmesi benim için çok tabii bir şeydi. Ne kadar da mutluymuşsun.'' diye iş çekti Halime. ''İnan bana, diğer kızların olduklarından daha fazla mutlu değildim kesinlikle.'' diye devam etti Meryem. ''Veya bugün bana böyle geliyor.'' Her istediğim daha aklımdan geçerken yerine getiriliyordu. Ama ne tür isteklerim vardı ki, sadece parayla elde edilebilecek istekler. Oysa kızların kalplerinde saklı olan o çok değerli arzular benim içimde her zaman sır olarak kalmaya mahkumdu. Daha çok genç yaşlarda insanın kudretinin sınırları üzerine düşmek zorunda kalmaya başlamıştım. Henüz 14 yaşındaydım ki babamın başına birbiri ardına felaketler gelmeye başladı. Önce annem öldü. Babamın en derin acılar içinde kıvranmasını seyretmek zorunda kaldım. Hayatta hiçbir şey artık onu mutlu etmeyecekmiş gibi görünüyordu. İlk karısı ona 3 tane oğul vermişti. Onlar da ticaret ile meşgul oluyorlardı. Bir tanesi tüm servetini kaybetti ve diğerleri ona bakmaya başladılar. Afrika kıyılarına gemiler gönderiyor ve onların tekrar elde ettikleri kazançlar ile geri gelmelerini bekliyorlardı. Fakat bir süre sonra bütün gemilerin fırtınada battıkları haberi geldi. Artık hiçbir şeyleri kalmadığı için babamın yanına geri dönmek zorunda kaldılar. Babam onları servetine ortak yaptı. Bu defa gemilerini Frenk ülkelerine gönderdiler. Ama bu gemilerde korsanlarının hücumuna uğradı. Böylece bir gece içinde hepimiz 5 parasız kaldık. Keşke hepimiz en başından fakir de olsaymışız dedi Halime kendi kendine. Meryem kızın söylediklerini gülerek onu şefkatle kendisine çekti. Bütün bu talihsizlikler 2 yıllık bir zaman zarfında başımıza geldi. Bir süre sonra Halep'in en zengin adamı olan Yahudi Musa babamı ziyaret etti ve şunları söyledi. ''Dinle Simon, babamın adıydı bu. Senin paraya, benim ise kadına ihtiyacım var.'' Babam alay etti onunla. ''Saçma, sen artık ihtiyarın tekisin. Oğlum bile kızımın babası yaşında. Yakında kapını çalacak olan ölümü düşünsen daha iyi edersin. Fakat Musa benden vazgeçmeye hiç de niyetli değildi. Çünkü tüm Halep'te benim şehrin en güzel kızı olduğum söyleniyordu.'' ''Sana istediğin kadar borç para veririm.'' diye üsteledi. ''Tüm yapman gereken kızını bana vermen. Ona iyi bakacağımı biliyorsun. Babam önceleri bu evlilik teklifini ciddiye almıyordu. Fakat erkek kardeşlerim bu işten haberdar olur olmaz babamın üzerine çullanarak Musa'nın teklifini kabul etmesi için onu sıkıştırmaya başladılar. Babamın maddi durumu son derece kötüydü. Fakat iyi bir Hristiyan olduğu için çocuklarının bir Yahudi ile evlenmelerini istemiyordu.'' Fakat başına gelen felaketler onun aklını karıştırmıştı ve ne yaptığının farkında olmadan beni Musa'ya verdi. Bu arada kimsenin aklına benim fikrimi sormak gelmemişti. Güzel bir günde anlaşmayı imzaladılar. Artık yabancı bir aileye aittim. Zavallı, zavallı Meryem diye mırıldandı Halime gözyaşları içinde. Biliyor musun, aslında kocam beni seviyordu. Ama kendi usulünce tabii diye devam etti arkadaşı. Ama keşke benden nefret etseydi veya bana karşı kayıtsız kalsaydı. Son derece kıskanç olduğu için bana devamlı işkence yapıyordu. Odamdan dışarı çıkmamı yasaklamıştı ve kimseyle görüşmeme müsaade etmiyordu. Arada bir bana yaklaşmak istediği zamanlarda ben kendisine buz gibi soğuk davranıyordum. Çünkü beni iğrendiriyordu. Bu davranışım onu öfkeden deliye döndürüyordu. Dişlerini gıcırdatarak beni hançerleyeceğini söylüyordu. Öyle anlarda delirdiğini düşünüyordum. Beni son derece korkutuyordu. Meryem bir an için sustu. Sanki devam edebilmek için biraz kuvvet toplamak istiyordu. Halime onun herkesten gizlediği anılarını kendisine anlatacağını anlamıştı. Ateş gibi yanan yanağını Meryem'in göğsüne yasladı ve nefesini tutarak beklemeye başladı. ''Kocamın tüm kadınlık gururumu derinden yaralayan bir huyu vardı.'' diye devam etti neden sonra. ''Artık bana tümüyle sahip olduğunu bildiği için aklını tamamen kaybetmişti. Sürekli olarak birlikte iş yaptığı insanlara benim güzelliğimi övüyor, ne kadar namuslu olduğumu anlatıyor, vücudumun tüm ayrıntılarını birer birer gözler önüne seriyordu. Tüm ülkenin en harika güzelliğine sahip olduğunu söyleyip caka satıyordu. Onları elinden geldiğince kıskandırmak istiyordu.'' Akşamları yanıma gelerek güzelliğimi anlattığı arkadaşlarının kıskançlıktan bembeyaz kesildiklerini sevinerek anlatıyordu. Bundan hoşlandığını gizlemeye gerek duymuyordu zaten. Ondan nedenle nefret ettiğimi ve iğrendiğimi anlayabilirsin sanırım. Yanına gitmek zorunda kaldığım geceler sanki kendi idamıma gidiyormuşum gibi geliyordu bana. Fakat o gülerek bana acemi çaylak olarak adlandırdığı genç arkadaşları hakkında neler düşündüğünü anlatıyordu. Evet hayatım. Para ile her şey satın alınabilir. Fakir bir adam ne kadar yaşlı olursa olsun senin gibi bir kadını rüyasında bile göremez. Ah, keşke o acemi çaylaklardan bir tanesi ile tanışabilseydim. O zaman Musa'ya tüm düşüncelerinin yanlış olduğunu ispat edebilirdim. Fakat günün birinde beklemediğim bir şey oldu. Hizmetçilerden birisi elime küçücük bir mektup tutuşturuverdi. Mektubu açtım ve daha ilk kelimeler kalbimi titretti. Bugün bile hepsini ezbere biliyorum. Dinle. Halime tümüyle kulak kesilmişti. Sabırsızlıktan titriyordu. Şeyh Muhammed'den Meryem'e, ey Halep gülü, geceleri aydınlatan gümüş renkli ay ve günleri yakıp kavuran güneş, seni çok sevdiğimi bilmelisin. Evet, seni her şeyden fazla seviyorum. Özellikle de naletli vicdancın, Musa'nın senin güzelliklerini ve erdemlerini herkese anlattığını işittiğimden beri, şarap içen insanlar nasıl kendilerinden geçip sarhoş oluyorlarsa, senin mükemmelliğin de beni aynı şekilde kendimden geçiriyor. Ey gümüş ışıklar saçan ay parçası, günler ve geceler boyunca ıssız çölde seni düşünüp, şafak kızıllığına benzeyen güzelliğini gözlerimin önünde canlandırdığımı bir bilseydin keşke. Aramızdaki mesafenin sana olan arzularıma biraz gem vurabileceğini düşünmüştüm ama hayır. Aksine sana duyduğum arzu artık her şeyin ötesinde. Buraya kalbimi sana sunmak için geldim. Bil ki ey Halep gülü, Şeyh Muhammed ölümden korkan bir erkek değildir. Ve o senin soluduğun havayı soluyabilmek için geldi yanına. Selam sana. Önce bu mektubun bir tuzak olduğunu düşündüm. Mektubu bana getiren hizmetçiyi çağırarak bana gerçeği anlatması için sıkıştırdım. Hizmetçim ağlamaya başladı ve mektubu bana vermesi için çölün oğlunun kendisine verdiği gümüş parayı gösterdi. Peki çölün oğlunun görünüşü nasıldı diye sormaya cesaret edebildim. Yakışıklı ve çok genç diye cevap verdi. Aklım tamamen karışmıştı. Muhammed isimli şeyh beni bir anda büyülemişti. Elbette diyordum kendi kendime. Şayet çok genç ve yakışıklı olmasa böyle bir mektubu yazmaya nasıl cesaret edebilirdi ki? Beni gördüğü zaman hayal kırıklığına uğrayabileceğinden bile korkmaya başlamıştım. Mektubu tekrar tekrar okudum, belki de 100 kere. Gün boyu onu koynumda saklıyordum. Geceleri de anahtarı bende olan bir kutuya kilitliyordum. Bir süre sonra ilkinden daha güzel ve daha ihtiraslı bir mektup daha geldi. Yasak aşkım, beni alev alev yakıyordu. Nihayet Muhammed bana penceremin altındaki terasta bir randevu verdi. Yaşadığım yer hakkında detaylı bilgiler edinmişti. Ey Halime! O zamanki duygularımı sana nasıl tasvir edebilirim ki? Günde 10 kez derin düşüncelere dalıyordum. Gitsem mi, gitmesem mi? Uzun tereddütlerden sonra randevuya gitmemeye karar verdim. Gerçekten de kararlaştırılan saate kadar terasa inmeye niyetim yoktu. Ama o saat gelince sanki bilinmeyen bir güç beni kontrolüne almış gibi aşağıya indim.
Ayrım sonu.